Ayrım 6. Türkiye'nin Anayasa Birikimi. Doğu Perinçek. Sayfa 83. 2.4. 1908 Hürriyet Devrimi. 2.4.1 Halk Devrimi. 1908 Devrimi, kuşkusuz 1876 meşrutiyetinin devamıdır ve 150 yıllık milli demokratik devrimimizin ikinci halkasıdır. Bu halkalar iç içedir. Kemalist devrim bir bakıma 1908'de başlar ve onu izler. Bu iç içe geçiş özellikle İstiklal Savaşı'nda kendini gösterir. İstiklal Savaşımız 1914 yılında yani Hürriyet Devrimi döneminde başlamış, 1918 yılından sonra Kemalist devrim döneminde devam etmiş ve zafere ulaşmıştır. 1908 devriminin tepeden inme olduğu ve halk katılımının olmadığı ileri sürülmüştür. Örneğin Profesör Doktor Mümtaz Soysal, bir kalk ihtilali ve yığın hareketi olmadığını belirtir. Mümtaz Soysal, Anayasaya Giriş 2, Yayınlanış, AÜSBF Yayınları, Ankara 1969, sayfa 62, VD. Bu görüşün gerçekle örtüştüğü söylenemez. 1908 devrimi, Türkiye örgünlüğünde ve zamanın koşullarında gerçekleşen bir halk devrimidir. Feruz Ahmet, Sina Akşin, Ramsaur, Bülent Tanör gibi bilim adamları da 1908 devriminin geniş bir tabana dayandığını, bir ulusal ayaklanma olduğunu, bir halk dinamiğinden kuvvet aldığını saptarlar. Bakınız Feruz Ahmet, İttihatçılıktan Kemalizme, Kaynak Yayınları, sayfa 179 VD, Ramsaur, Jön Türkler ve 1908 İhtilali, Çeviren Ne Ülken, Sander Yayınları, İstanbul 1972, sayfa 167. Bülent Tanör, AGE, sayfa 177. 1908 devrimi, Anadolu ve Rumeli'de halk hareketleriyle başlamıştır ve yine o halkın parçası olan binbaşı, yüzbaşı rütbesindeki genç subayların dağa çıkmalarıyla devam etmiş ve zafere ulaşmıştır. Tıp doktoru olan Profesör Doktor Zafer Kart, 1908 devrimi öncesinde Anadolu'daki halk hareketlerini inceleyen çalışmasıyla hurafeye esaslı bir darbe indirdi. Zafer Kars, 1908 devriminin halk dinamiği, Kaynak Yayınları 2. basım, İstanbul, Haziran 1997. 1908 öncesinde Anadolu'da Erzurum, Sivas, Diyarbakır, Ankara, Kastamonu, Bitlis, Van gibi kentlerde halk hareketleri oldu. Bu mücadeleler Abdülhamit rejimini sarstı. Kaldı ki Abdülhamit istibdadına karşı hürriyet ve meşrutiyet için mücadele eden aydın ve öğrenci hareketi de halkın bir parçasıydı. Bu hareket küçük memurlara, küçük sermaye sahiplerine ve aydınlara dayanıyor, geniş köylü kitlelerine sesleniyordu. Ayrıca Osmanlı Devleti içindeki azınlık milliyetlerin demokratik hareketleriyle de ittifak halindeydi. Genç subaylar bu halk hareketinin bir parçasıydı. 1908 yılında Rumeli'de dağa çıkan Enver Bey, Sabri Bey ve Niyazi Beyler aynı zamanda Osmanlı ordusunun komuta kademesine de isyan etmişlerdi. Lenin gibi zamanın devrimcileri Jön Türk devriminin hürriyetçi ve halkçı karakterlerine dikkat çektiler ve dünya ölçeğindeki önemini vurguladılar. Bakınız Doğu Perinçek, Lenin, Stalin, Mao'nun Türkiye yazıları. 3. basım, Kaynak Yayınları, İstanbul 1992. 1908 devriminin halk dinamiği hürriyetin ilanından sonra zincirlerinden kurtuldu. İşçi grevleri, gençlik hareketi, kadın hareketi, basın ve fikir akımları canlandı ve hızla yükseldi. 2.4.2 Devrimin Öncü Örgütlenmesi. 1908 Hürriyet Devrimi bir öncü parti önderliğinde başarıldı. İttihat ve Terakki Cemiyeti bir devrim sürecinde ortaya çıktı ve gelişti. 2 Haziran 1889'da Askeri Tıbbiye'nin Tıbbiye-i Şahane bodrumlarında gizli olarak kurulmuş, devrimi başarmış ve önce yönlendirerek sonra doğrudan ele geçirerek iktidarı yürütmüştü. İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin kökü olan İttihad-ı Osmani, öğrenciler tarafından hücreler halinde örgütlendi. İtalyan Milli Hareketi'nin gizli devrimci örgütü olan Carbonari örnek alınmıştır. Örgüt, 1895 yılında Osmanlı İttihat ve Terakki Cemiyeti adını aldı. Cemiyet, özellikle öğrenciler arasında, harp okulunda, asker ve sivil memurlar ve aydınlar içinde örgütlendi. Örgütlenme, 1894 yılında Ahmet Rıza önderliğinde Osmanlı Terakki ve İttihat Cemiyeti adıyla yoluna devam etti ve 1906 nizamnamesiyle meşrutiyet için mücadelede yeni bir atağa girişti. Bu arada 1905 yılı Aralık ayında Mustafa Kemal ve arkadaşları Şam'da Osmanlı Hürriyet Cemiyeti'ni kurdular. Genç devrimci subaylar aynı adla 1906 yılında Selanik'te de örgütlendiler. Bu örgütlenmeler 1907 yılında Osmanlı Terakki ve İttihat Cemiyeti ile birleştiler. Mustafa Kemal gizli olarak Selanik'e gelerek birleşen cemiyetlere katıldı. Öğretide İttihat Terakki'nin tutarlı bir ideolojisi olmadığı söylenir. Örneğin Profesör Doktor Bülent Tanör, AGE sayfa 168 ve diğerleri sayfa 210 ve diğerleri. Ancak dünyada hangi siyaset akımı tutarlı ideolojiyle ortaya çıkmıştır? Her yeni eskinin içinden filizlenir ve eskinin izlerini de taşır. İttihat ve Terakki'de genç Osmanlıların devamı olarak ortaya çıkmış ve hızla milliyetçi, halkçı, devrimci bir yönde gelişmiştir. Başlangıçta İslamcılığın etkisi altında olan hareket, Fransız devrimi yanında özellikle Doğu Avrupa'da yükselen halkçı ve sosyalist cereyandan kuvvetle etkilenmiştir. Bu konuda özellikle bakınız Arda Odabaşı, Osmanlı'da Sosyalizm, Türkçülük ve İttihatçılık. Rasim Haşmet Bey, Kaynak Yayınları, İstanbul, Ekim 2011. Ayrıca bakınız Arif Acaloğlu, Devrimci Toplum Önderleri, İlk Türkçüler sağcı değil, solcuydular. Aydınlık, 7 Nisan 2002, sayı 768, sayfa 22-25. Zafer Toprak, Osmanlı Narodnikleri, Halka Doğru Gidenler, Toplum ve Bilim, Kış 1984, sayı 24, sayfa 69-81. Zafer Toprak, Aydın, Ulus Devlet ve Popülizm, Türk Aydını ve Kimlik Sorunu, hazırlayan Sabahattin Şen. Bağlam Yayınları 1. Basım, İstanbul, Temmuz 1995, sayfa 39-81. Zafer Toprak, Popülizm ve Türkiye'deki Boyutları, Tarih ve Demokrasi, Tarık Zafer Tunay'a, Armağan. Cem Yayınevi, 1. Basım, İstanbul 1992, sayfa 41-65. Arda Odabaşı, 2. Meşrutiyet Dönemi, Türk Halkçılığı ve Halka Doğru Dergisi, Teori, Eylül 2005, sayı 188, sayfa 9-27. Arda Odabaşı, İlk Türk Halka Doğru Gitme Eylemi ve İlk Halka Doğru Gidenler, Teori, Ocak 2007, sayı 204, sayfa 40-55. Arda Odabaşı, İttihatçıların Halkçılığı ve Düşünsel Kaynaklarından, Narodnizm, İttihat ve Terakki Jön Türkler, Kaynak Yayınları, 1. Basım, İstanbul, Ekim 2009, sayfa 69-82. Genç Türkler, önce Osmanlı ülkesindeki kavimleri bir arada tutmak için Namık Kemallerin Osmanlıcılık yolunda yürümüşler, ancak beslendikleri kaynakların ve dayandıkları toplumsal dinamiklerin gereği olarak milliyetçiliğe yönelmişlerdir. Bu milliyetçilik devrimci bir milliyetçiliktir. Aydınlanma ve laikliğin tarihimizdeki ilk temsilcileri de onlardır. Türkiye'de devrim düşmanları, emperyalizm yandaşları ve gericiler İttihat ve Terakki fırkasına düşmandırlar. Onlar tutarlı olarak Kemalist devrime ve Atatürk'e de düşmandırlar. İttihat Terakki bir devrim gerçeğidir ve bir Türkiye gerçeğidir. Her olgu gibi bir kökü var. Aslında İttihat Terakki'nin kökü Namık Kemal ve beş arkadaşının Belgrad ormanlarında oluşturduğu gizli örgütlenmeye kadar uzatılabilir. İstibdat hüküm sürmektedir ve her halkçı, her demokratik amaçlı örgütlenme zamanın koşullarında gizli olmaya mecburdu. Atatürk de onlar arasındaydı. Gizli örgütlenme o gün özgürlükçü olmanın, vatansever olmanın gereğiydi. Bu öncü örgütlenme hep halka güvendi, milleti savundu, öncüleri bir araya getirdi. Onlara fedailer de denebilir. Türk devriminin fedailer geleneği böyle oluştu. 21. yüzyılın başında dönüp arkamıza baktığımız zaman Türkiye'de bağımsızlık adına, demokrasi adına, hürriyet adına ne varsa hepsi işte o öncü parti geleneğinin halkı seferber etmesiyle kazanıldı. Bugün Türkiye'yi içinde bulunduğu karanlıklardan ve çöküşten kurtaracak olan yine o gelenektir. İttihat Terakki 1918 yılında 1. Dünya Savaşı yenilgisiyle bir kayaya dayandı ve kendisini feshetti. Zamanın öncü devrimcileri İstiklal Savaşı'nı önderlik etmek için Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'ni örgütlediler. Mustafa Kemal Paşa bu partinin başına geçti. Atatürk 15 Ekim 1927 günü toplanan CHF Büyük Kongresi'nde ve partinin 1931 yılı Mayıs ayında toplanan 3. Büyük Kongresi'nde CHP'nin Eylül 1919'da Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin Sivas Kongresi'nde kurulduğunu heyecanlı bir dille anlatır. Atatürk'ün 15 Ekim 1927 günü CHF Büyük Kongresi'ni açış konuşması için bakınız Atatürk'ün bütün eserleri Cilt 19, Nutuk 1, Sayfa 19, 10 Mayıs 1931 günü CHP 3. Büyük Kongresi'nde açış konuşması için bakınız Atatürk'ün bütün eserleri Cilt 25, Sayfa 136 ve diğerleri. Belgelerin aslı için bakınız Cumhuriyet Halk Fırkası Büyük Kongresi 1927 sayfa 1-2 TC Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi Fon No 490.01 Yer No 210.834.3 Ne denirse densin, kurulan parti aslında İttihat ve Terakki Fırkası'nın devamıdır. Dost da, düşman da bunun böyle olduğunu bilir. Program aynıdır. Türk devriminin pratiği içinde oluşturulmuştur. Kadrolar Atatürk de içinde olmak üzere İttihat Terakki'nin kadrolarıdır. Parti bir öncü partidir. Fedakar öncülerden oluşur. Merkeziyetçidir ve disiplinlidir. Ülkenin bağımsızlığına ve halka bağlılık kadroların en yüksek ahlaki değeridir. Kendisini vatanı ve millete adamış fedakarlar, bu ruhla emperyalizme ve padişaha asi olarak Anadolu bozkırında bir araya gelmişler, amaçları için hayatlarını ortaya koymuşlardır. Bu örgüt, emperyalizm ve padişah hükümeti açısından yasa dışıdır. Önderleri idamlıktır. Devrimi işte bu öncü parti, bu gelenek gerçekleştirmiştir. Kör çıkmazlardaki çözümün gücü halktır. Halka önderlik edecek örgütlenme ise ancak ve ancak öncü parti geleneğidir. O parti, sistemin kitle partisi dediği türden değildir. Öncü devrimcilerden oluşur, halkı seferber eder ve devrimi gerçekleştirir. İttihat Terakki, Namık Kemaller'den kalan mirasla bu modeli oluşturduğu için de büyük tarihi önem taşır. 2.4.3 Genç Türkler içindeki bölünme. Jön Türk akımı başlangıçta iki kanattan oluşuyordu. Biri milliyetçi, halkçı, devrimci akım, diğeri de Batı işbirlikçisi, liberal, ademi merkeziyetçi akımdı. 1902'de ve Aralık 1907'de Paris'te toplanan 1. ve 2. Genç Türk Kongreleri bu iki akım arasında mücadeleye sahne oldu. 1902'deki ayrılık Batı'nın büyük devletleriyle işbirliği konusundaydı. Özel girişim ve merkez kaç, ademi merkeziyet. Yanlısı Prens Sebahattin önderliğindeki liberaller özellikle İngiltere ile işbirliğini savunuyorlardı. 1906 yılında teşebbüsü şahsi ve ademi merkeziyet cemiyetini kurdular. Bu cemiyet meşrutiyetten sonra Eylül ayında Osmanlı Ahrar Fırkası Liberal Parti'ne dönüşecektir. 1908 Hürriyet Devrimi İttihat Terakki önderliğinde gerçekleşti. İngiliz işbirlikçisi liberaller devrime katkıda bulunmadıkları gibi devrimden sonra gericilikle ve Abdülhamit'le işbirliği yaparak karşı devrimci bir akıma dönüştüler. 2.4.4 Hürriyetin ilanı. İttihat ve Terakki Cemiyeti önderliğinde Anadolu ve Rumeli'de yükselen halk hareketi ve genç subayların dağa çıkması üzerine 2. Abdülhamit 23 Temmuz 1908 günü bir irade-i seniye yayımlayarak Meclis-i Mebusan'ı toplantıya davet etmek zorunda kaldı. Böylece 14 Şubat 1878 günü 2. Abdülhamit'in iradesiyle tatil edilen meclis 30 yıl sonra bu kez devrimin iradesiyle açıldı. Meclisin toplantıya davet edilmesi, Kanuni Esasi'nin yeniden yürürlüğe girmesi anlamına geliyordu. Bir hafta sonra 1 Ağustos 1908 günü Padişah Kanuni Esasi'nin mer'iyeti hakkında bir Hatt-ı Hümayun yayınladı. Bu ferman 1876 Kanuni Esasisi'nden sonra ikinci önemli anayasal belgedir. Fermanda hürriyetler, haklar ve ödevler ilan ediliyordu. Profesör Doktor Suna Kili, Profesör Doktor A. Şeref Gözübüyük, Türk Anayasa Metinleri, Yenilenmiş 3. Basım, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, Eylül 2006, Sayfa 79 ve diğerleri. Hürriyetin ilanından sonra İttihat Terakki ile padişah arasındaki ilk mücadele, vekillerin atanması ve azli konusunda çıktı. Hükümet bunalımı İttihat Terakki'nin üstünlüğüyle sonuçlandı. Arkasından mebusların seçilmesine ilişkin geçici kanun, İntihab-ı Mebusan Kanunu Muvakkatı, yürürlüğe girdi ve seçimler yapıldı. Seçimleri İttihat Terakki'nin listeleri kazandı. Prens Sebahattin'in Osmanlı Ahrar Fırkası ancak bir mebusluk elde etti. 275 mebustan 160'ı İttihat Terakki üyesiydi. Hakimiyeti milliye kavramı bu ortamda ilk kez Ayan Meclisi tarafından kullanıldı. Ahmet Rıza Bey, Meclisi Mebusan Reisliğine seçildi. Meclis kürsüsünden ilk önemli konuşmasında meclise düşen görevi hakimiyeti milliyenin kuvvetli biçimde kurulmasına çalışmak olarak saptıyordu. Peydov, Profesör Doktor Recai Galip Okan'dan Amne Hukukumuzun Ana Hatları, İİHF Yayınları, İstanbul 1977, sayfa 264. Meclis de hakimiyeti milliyeyi temsil ettiğini ilan ediyor ve kendisinden millet meclisi diye söz ediyordu. Metin Ali Cevat, İkinci Meşrutiyet'in ilanı ve 31 Mart hadisesi yayını hazırlayan Faik Reşit Unat, Türk Tarih Kurumu yayını, Ankara 1960, sayfa 124 ve diğerleri. Türkiye tarihinde ilk güven oylaması 13 Ocak 1909 günü yapıldı. Kamil Paşa hükümeti güven oyu aldı. 13-14 Şubat'ta yapılan oylamada bu kez meclis 8'e karşı 198 oyla güvensizliğe karar verdi. Hükümet istifa etti. Padişah Hüseyin Hilmi Paşa'yı sadrazam atadı. Yeni hükümet anayasa tarihimizde meclise program sunan ilk hükümet oldu. Program güven aldı. 2.4.5 31 Mart gerici isyanı ve 2. Abdülhamit'in devrilmesi. 1908 Hürriyet Devrimi'ne gerici cevap 31 Mart 1909 ayaklanması ile geldi. İngiliz emperyalizmi Padişah 2. Abdülhamit ve Osmanlı Ahrar Fırkası devrime karşı gerici bir cephe oluşturdular. Saray bürokrasisi mektepli diye anılan hürriyetçi subaylara tepkili olan alaylı zabitler, medrese öğrencileri ve bir kısım askerler bu cephenin toplumsal güçleriydi. İttihat Terakki'ye muhalif olan gazeteci Hasan Fehmi'nin öldürülmesinden bir hafta sonra 13 Nisan 1909 günü eski takvimle 31 Mart bir kısım asker İstanbul'da şeriat isteriz sloganlarıyla ayaklandı. Ayaklanmayı İngiliz emperyalistleri kışkırttı. Doğan Avcıoğlu 31 Mart'ta Yabancı Parmağı Bilgi Yayınevi Ankara 1969. Ayaklanmanın perde arkasındaki önderliği Ahrar Partisi'ydi. Ancak eylemlerin başında Derviş Vahdettin'in İttihad-ı Muhammedi Cemiyeti ve Volkan gazetesi vardı. Abdülhamit, denetimden çıkan ayaklanmayı açıkça desteklemedi, ancak sinsi yöntemlerle gelişmesine yönelik müdahalelerde bulundu. Böylece kaybettiği otoritesini ayaklanmaya yaslanarak yeniden kazanma çabasına girdi. Gericilik, hürriyetçi olarak gördüğü bakanları, nazırları, mebusları ve subayları hedef aldı ve katletti. İstanbul'da gerici terör esti. Sina Akşin, 31 Mart olayı, AÜSBF yayını, Ankara 1970. Ayaklanmayı bastırma hareketi, İttihat Terakki'nin güçlü olduğu Selanik'ten geldi. Başında Mahmut Şevket Paşa'nın bulunduğu harekat ordusu önce Yeşilköy'e geldi. Meşrutiyeti bir daha hiçbir gücün sarsamayacağı biçimde güçlendirmek, düşmanlara gereken dersi vermek ve kanun-u esasinin üzerinde hiçbir kuvvet olmadığını ve olmayacağını ispat edilmek amacını ilan ederek Abdülhamit'e meydan okudu. Bülent Tanör, AGE, sayfa 189. Mahmut Şevket Paşa, Yeşilköy'de 22 Nisan 1909 günü subaylara hitaben yaptığı konuşmada padişaha şöyle seslendi. Köhne Bizans'ın Yıldız Burcu'nda ikamet eden baykuş. Murat Bardakçı, plağa alınmış olduğu belirtilen bu konuşmayı Habertürk Televizyonu'nda dinletti. 11 Nisan 2009. Bakınız, http://www.youtube.com/watch soru işareti küçük v eşittir küçük x büyük I, büyük R, büyük U, Büyük C, 8, küçük P, 0, küçük T, 7, büyük M. Hareket ordusu 24 Nisan 1909 günü İstanbul'a girdi ve sokak sokak savaşarak gerici ayaklanmayı bastırdı. Yalçın Küçük, İstanbul'daki bu çarpışmalara iç savaştır tanısı koyuyor. Yalçın Küçük, el yazısı kenar notları. Mebusan ve Ayan heyetleri meclis adıyla 27 Nisan 1909 günü toplandı. Abdülhamit'i tahttan indirdi ve Mehmet Reşat'ı tahta geçirdi. Böylece ilk kez bir millet meclisi padişah deviriyor ve yeni padişahı belirliyordu. Milli hakimiyet saltanatın üstüne çıkmıştı. Yeni sadrazam Hüseyin Hilmi Paşa, kabine beyannamesini meclisin oyuna sundu. Böylece yeni bir anayasa göreneğinin ilk uygulaması da yine devrimle geldi. 31 Mart'ın devrimin silahlı gücüyle bastırılması kendi hukukunu getirdi. Anayasa değişikliği gündeme geldi. 2.4.6 Kanuni Esasiye'de Değişiklik 1909 Anayasası. Meclis 8 Ağustos 1909 tarihli kanunla Kanuni Esasiye'nin 21 maddesini değiştirdi. 3 yeni madde ekledi ve 1 maddeyi kaldırdı. 8 Ağustos 1909 tarihinde Kanuni Esasiye'yi değiştiren kanunların tam metinleri için bakınız Profesör Doktor Suna Kili, Profesör Doktor A. Şeref Gözübüyük, AGE sayfa 87 ve diğerleri. Denebilir ki asıl meşrutiyet hukuk düzleminde 1909 anayasa değişiklikleriyle gelmiştir. Anayasadaki yenileşme 4 başlık altında özetlenebilir. Birincisi, bu değişiklikler o kadar kapsamlıdır ki yeni bir anayasadan söz edilmekte, hatta 1909 anayasası deyimi kullanılmaktadır. Örneğin Bülent Tanör, AGE, sayfa 192. Denebilir ki asıl meşrutiyet hukuk düzleminde 1909 anayasa değişiklikleriyle gelmiştir. Anayasadaki yenileşme 4 başlık altında özetlenebilir. Birincisi, meclis gerçek bir yasama organı kimliğini kazandı. Hem padişaha karşı güçlendi hem de Bakanlar Kurulu'nun denetleme yetkisini kazanarak yürütme organı karşısında parlamenter rejimlerdeki meclis konumunu elde etti. Meclise sunulacak yasa önerilerinin görüşülmesi için artık padişah iradesine uygunluk şartı kalkıyordu. Padişahın meclisi fesih yetkisi daraltılıyordu. Eski düzenlemeye göre padişah meclis ile Bakanlar Kurulu arasında anlaşmazlık durumunda isterse hükümeti değiştirebiliyor, isterse meclisi feshedebiliyordu. Artık meclise fesih yetkisini zorlaştıran şartlar getiriliyordu. Meclise direten hükümet çekilecek, yerine kurulan hükümet önceki tutumda diretecek, meclisi mebusan hükümetin görüşünü gerekçeli olarak tekrar reddedecek ve padişahın fesih kararı ayan meclisince de uygun görülecekti. Fesihten sonra seçilen meclis eski meclisin görüşünde diretirse hükümet meclise uymak zorundaydı. Madde 35 ve 7. Meclisi mebusan birinci ve ikinci reislerini kendisi seçecekti. Madde 77. Ayan ve Mebusan meclisleri her Kasım ayı başında padişahın daveti olmaksızın toplanacaktı. Madde 43. Yasama faaliyeti padişah denetiminden kurtarılıyordu. Padişahın kanunları mutlak veto yetkisi kaldırılıyordu. Padişah yasaları 2 ay içinde yeniden görüşmek üzere meclise gönderebilecekti. Meclis 3'te 2 çoğunlukla yeniden kabul ederse padişah kanunu onaylamak zorundaydı. Madde 54. İkincisi, heyeti vükela parlamenter rejimlerdeki Bakanlar Kurulu kimliğini kazandı. Padişaha değil, meclise sorumluydu. Madde 30. Padişah, meclisten güven oyu alacak bir sadrazam atamak zorundaydı. Bakanlar Kurulu, meclise karşı birlikte ve tek tek sorumluydu. Üçüncüsü, padişahın meclisi ve Bakanlar Kurulu'nun denetleme ve yönlendirme araçları elinden alınıyordu. Padişah sorumsuz bir konuma getiriliyordu. Kendisine anayasada verilmiş olan yetkiler sadrazam ve ilgili bakanlar tarafından kullanılacaktı. Padişah meclisi umumiydi, anayasaya bağlılık yemini içecekti ve ödenekleri yasaya bağlanıyordu. Madde 6. Padişahın antlaşma yapma yetkisi elinden alınıyor, meclisin onay şartı getiriliyordu. Madde 7. Dördüncüsü, kişi hak ve özgürlükleri genişletildi ve güçlendirildi. Yalnız cezalandırmada değil, tutuklamada da yasaya uygunluk koşulu getiriliyordu. Madde 10. Abdülhamit'in Mithat Paşa'ya uyguladığı sürgüne yollama yetkisi kaldırıldı. Madde 113. Toplanma ve cemiyet kurma hakları getirildi. Madde 120. Basın özgürlüğünü kanunla sınırlama hükmü korunuyor, ancak basına sansür, ön denetim kaldırılıyordu. Bunlara karşılık devletin teokratik karakteri korunuyordu. Padişah şeriatı koruma görevini üstleniyor ve şeriata bağlılık yemini yapıyordu. Madde 7 ve 3. Yasalar fıkıh hükümlerine uygun olacaktı. Madde 118. Anayasa değişikliğini hayata geçiren basın, toplantı, grev kanunları çıkarıldı. Hanedan tahsisatları azaltıldı. Büyük gelir getiren padişah emlaki devletleştirildi. Sarayda ve bürokraside tasfiye yapıldı. Yüksek maaşlar indirildi. Alaylı subaylar elendi. Şahsi hukuk davalarında görev şer'iye mahkemelerinden alınıp adliye mahkemelerine verildi. Yargı organları birleştirilerek laikleştirildi. Aile hukuku ve kadın haklarında özgürlük ve laiklik yönünde düzenlemeler yapıldı. Meşrutiyetten sonra kadın hareketi olağanüstü boyutlarda canlandı ve gelişti. 6. ayrımın sonu, sayfa 93.